Tekrar merhaba, herkes buradayız. Hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında ya gördüğümüzü anlamıyoruz, hepimiz gerizekalıyız, ya da bize söylenenlerin tamamı yalan diye konuştuk ve demokrasiden adalete, hukuktan kadın haklarına, çevreden hayvan haklarından ekonomiye, asgari ücrete, geçime, yoksulluğa kadar pek çok alandaki başlıkları sayıp üzerine bir de Abdülkadir Selvi yazısından bir bölüm okudum. Yazıda diyordu ki hayır, her şey yolunda, siz anlamıyorsunuz. Onun üzerine ekonomide tek adam olan, yani biri söylediği için tek adam olan tabii, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Temmuz rakamlarının maşallahı var sözünde koyduk. Onların hepsi böyle tadından yenilmez bir hal aldı ve şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde hazır. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız, siz yayını paylaşacaksınız. Ben de hemen sosyal medyadan, Twitter üzerinden yapacağım aynı paylaşımı ve diyeceğim ki gelin ya, biz konuşmaya başladık bile. Herkes burada olsun, hazır olsun. Kalabalık olalım ve oturalım, konuşalım. Ne var gazetelerde? Nereden baktığınıza bağlı. Yani bazıları için Abdülkadir Selvi gözüyle bakarsanız ooo 10 numara. Her şey yolunda, güllük gülistanlık, püripak, tertemiz, pamuk gibi. Ama yaşadığınızla tutmuyorsa o zaman işte sorun sizde. Yani ilk yayında anlatmaya çalıştım. Gerçekten siz yaptınız yani. Sizde bir sıkıntı var. Ne yapıyorsunuz bilmiyorum ama bu güzelliğin farkına varamamak tamamen sizin, bizim, ya bizlerin suçu toplu olarak. Bizlerin suçu. Onun dışında her şey yolunda. Çok uzatmayalım tatavayı ama sizinle bugün sabah bir tweet paylaşmak istiyorum. Yani aslında yaşananı çok iyi anlatıyor. Hani konuştuk ya, ya biz aptalız, kafamız hiç çalışmıyor ya da söylenenlerin tamamı yalan diye. Abbas Güçlü bir eğitim uzmanı ve yıllardır, neredeyse 35-40 senedir bu işe emek vermiş, ömür vermiş, bu konuda gazetecilik yapan bir isim. Sosyal medyada bir şey paylaştı. Ya benim acayip tuhafıma gitti. Hiç böyle düşünmemiştim. Çünkü tam da bu sabah konuştuğumuz hikayeyi anlatıyor. Demiş ki Abbas Güçlü, bir dakika size şuradan bulayım hemen. Bir saniyenizi rica ediyorum. Bakın, bu üniversite sınavı var ya, adı şimdi TYT. Yani isim o kadar çok değişiyor ki gerçekten açılımıyla uğraşamayacağım, kusura bakmayın lütfen. TYT bir lise bitirme sınavı olsaydı, lütfen dikkatli dinleyin. Bir lise bitirme sınavı olsaydı sınava giren adayların %80'i mezun olamayacaktı. Nasıl? Çünkü burada bir takım dökümler vermişti. Türkiye ortalaması 40 soruda 15, 14,5 Türkçe'de. Sosyal bilimlerde 20 soruda 7,9, temel matematikte 40'ta 6, fen bilimleri en vahimi diyor, 20 soruda 3,2. Bakın şimdi saçmalığa bakar mısınız? Ya bu sınav sisteminde bir sakatlık var. Yani öyle ya, lisede öğretiyorsan çocukların bunu yanıtlıyor olabilmesi lazım değil mi? O zaman sınavda bir sakatlık var ya da lisede öğretemiyorsun. İkisinden bir tanesi. Milli Eğitim Bakanımız ne diyor? Her şey çok yolunda. Her şey gayet iyi. Biz 31 Ağustos'ta okulların açılmasını konuşuyoruz. Koronavirüs vakalarının sayılarına bakıyorsunuz. Günlük artışlara, entübe edilen hastaların, yoğun bakım hastalarının sayılarına bakıyorsunuz. Allah Allah, ya bir tuhaflık var kardeşim, sen normal diyorsun. Hatta yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik diyor Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı. Biraz daha dişinizi sıkın diyor. Ama yani anlatılan hikayenin diş sıkmakla falan alakası yok. E bakıyorsun öbür taraftan, evet şimdi Karakadeh Rumuzlu izleyicinin yazdığı gibi her ilde üniversite var. E iyi de kardeşim, nitelikli öğrenci nereden çıkacak? Yani şu düzlemle geliyor. Bu ne demek? Bak, her şeyi bir kenara bırak. Bu bir gerçek, istatistik, rakamlar var elimizde. Yani lise boyunca öğrendiği matematikten 40 soruda 6 soru yapabilen bir çocuk üniversitede ne verecek? Ya bir sakatlık var. Bunlardan birinin düzeltilmesi lazım. Bak şu doğru, ya da üniversite sınavı yanlış. Yanlış yapılıyor. Gereğinden zor sorular soruluyor çocuklara. Sistem yanlış. Bir hata var. Ama bu hatalı. Sonuçta hatalı. Düzeltmeye yanaşan var mı? Yo, her bakanlıkta işler tıkırında. Cemal Enginyurt, ben kaçırmışım onu. Yayın arasında sevgili İlker Karagöz'ün yayınını izlerken Fox'ta orada gördüm. Cemal Enginyurt fındık fiyatıyla ilgili Cumhurbaşkanı'na teşekkür mesajı yayınlamış. Demiş ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın sayesinde bu gece fındık üreticisi rahat uyuyacak. 22,5 lira fındığın kilosu ve 2 lira da devlet destek veriyor. Şahane. Bir dakika, o zaman niye kavga çıkardınız? Niye kavga çıkarttınız Cemal Bey? Sorum şu, burada olduğu gibi, hani sabahki yayında unutmayın lütfen. Ya o ya o. Eğer Cumhurbaşkanı başarılıysa o zaman sizin şunu demeniz gerekmiyor mu? Çok teşekkür ediyoruz. Siz şahane fiyat açıkladınız. Bu Tarım Bakanı'nı alın. Alın, bu herif beceremiyor demeniz gerekmiyor musun? Bir sakatlık var bunda. Tuttuğunuz iki şey birbirini karşılamıyor güzel kardeşim. Bak burada da karşılamıyor. Tekrar söylüyorum, sınav yanlış olabilir. Eğer siz çıkıp şunu diyorsanız, yo bizim eğitim sistemimiz şahane, 10 numara. Ama bu sınavı hazırlayalım. ÖSYM'yi değiştirelim. Kaldırın ÖSYM'yi. Ya daha güzeli var. ÖSYM'yi Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlayın. Bir boka yaramasın, öbürü de yaramıyor nasıl olsa. En azından ÖSYM için ayrılan kaynak Diyanet'e aktarılsın. Yazık günah. Yılda 13,5 katrilyon lirayla geçinmeye çalışıyorlar. Ayda 1 katrilyon liradan biraz fazla para düşüyor. ÖSYM'nin kaynağını da ayırın. Öğrenciler mesela sınav ücretlerini doğrudan oraya götürüp yatırmasınlar. Cuma namazı zorunlu olsun. Cuma namazı çıkışında elden tahsil etsin Diyanet İşleri Başkanlığı. Nasıl fikir? Böylece makbuz falan da olmayacak. 10 numara. Ama bunda bir saçmalık var. Abbas Güçlü'nün söylediği doğru kardeşim. Dün yazdığı adamın, dün ben öğleyim gördüm ben bunu. Yayından sonraydı. Evet, yayından sonraydı. Ya bu doğru. Burada bir sakatlık var. Ve bunu görmezden geliyoruz. Öte yandan Türk İş, ilk yayında anlattım. Her ay bir araştırma yayınlıyor. 4 kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırını paylaşıyor. Burada da bir sakatlık var. Açlık sınırı Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin 2406 lira. Asgari ücret 2224 lira. 200 lira az. Evet. Ya o zaman bu yanlış değil mi? Yoksulluk sınırı 7838 lira. Evet. İlk yayında sordum o soruyu. Bakın bir şey bilerek sordum. Etrafımda pek çok genç üniversite mezunu olmaya başladı. Onlar gün içinde defalarca bana CV yolluyorlar. Abi yardım et, işte bir yerden işe gireceğim. Referans olur musun? Ya maalesef bunu söyleyenler de oluyor. Diyorum ki ya oğlum, güzel kızım, ben sana referans olursam hayatın yamulur. Bir daha düşün istersen. Ama o insanlar o kadar iyi okullarda okumuşlar ki. O kadar iyi okullarda okumuşlar ki aklınız hayaliniz durur. Yani ailelerinin o çocukları okutabilmek için harcadığı para, burada bahsedilen 7838 liralık yoksulluk sınırı var ya, onun belki 100 katı. Ama çocuk işe giriyor, iş buldum diye seviniyor. 4800 lira maaşla, çok yüksek maaş onun için. Gerçekten hayal gibi. E bu nasıl olacak? Bunun da bir yanı sakat. İkisinden birinde bir dengesizlik var. Eğer 4500 liralık ücret Türkiye için iyi bir ücretse, yoksulluk sınırı nasıl böyle çıkıyor? Yok, eğer yoksulluk sınırı buysa, o kadar iyi okullarda okuyan çocuklar yoksul kalabilmek için mi okuyorlar? İşe girmeyi hayal ediyorlar, düşünüyorlar mesela. Bir işe girsem diye. Her şeyimiz dandik. Tuttuğumuz elimizde kalıyor ve görmezden gelen bir iktidar var 20 yıldır. Aynı şeyi sürekli olarak tekrarlıyor ve bunu iyi diye kakalamaya çalışıyor. Abdülkadir Selvi'ye yazı yazdırıyor. Ahmet Hakan'a yıkama temizlik faaliyeti yaptırıyor. Küçük ortağıyla birlikte ona güzel sözler söyletiyor. Diyanet İşleri Başkanı'nı aklatıyor mesela. Cemal Enginyurt Ordu'dan konuşuyor. Çok iyiyiz biz ya diyor. Tamam, fındık üreticisi yırttı. Peki fındıkçı yırttı. Kayısıcı ne yapacak? Milletvekili bu işe mi yarar? En açık haliyle sorayım size. Milletvekili bu işe mi yarar? Yani Cumhurbaşkanı üzerinde baskı yapmak mıdır milletvekilinin amacı? E o zaman biz demokrasiden ayrılacağız. Nasıl olacak? İktidar ya da iktidar ortağından milletvekili olmayan hiçbir yerleşim yerinde istenen yapılamayacak. Bu kadar basit. Değil mi? Herkes nereden bulacak iktidar partisinde? Diyelim ki siz Tunceli'de yaşıyorsunuz. Belediyeniz belli, seçtiğiniz parti belli. Ne yapacaksınız? Yoksulluğa mahkum mu olacaksınız? Ya da kıyı illerinden bir tanesinde vermiyorsunuz oy AKP'ye. Ne yapacaksınız? MHP'ye de oy çıkmıyor, milletvekili yok orada. E bunun demokrasiyle alakası nedir? Biri söyleyebilir mi? Her şey dengesiz. Sürekli olarak dengesiz gidiyor üstelik. Yani dengesizlik öyle bir hale, öyle bir duruma gelmiş ki. Bakın dün sessiz sedasız insanlar çok fazla fark etmedi. Çünkü o kadar çok şey üst üste yaşıyoruz ki kim nereye yetişecek şaşırıyor artık. Barış Pehlivan, 3 kişi içerideler hala biliyorsunuz. Hülya Kılınç ve Murat Arel. Dün onların duruşması yapıldı. Tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Sebep? Mahkeme başkanı ben katılmıyorum bu karara dedi. Yanlış bu karar dedi. Ama tutukluluk halinin devamı kararı verildi. Neden? Ya bu insanlarla ilgili ne söylenmişti hatırlıyor musunuz? Neden tutuklandı bu insanlar? MİT mensuplarıyla ilgili haber yapmak hatırlıyor musunuz? Dün yayından sonra ben hiç öyle düşünmemiştim. Başka şeylerle ilgilenirken arada kayıyor. Pek çok izleyici aynı şeyi söylemiş bana. Mail atmış, mesaj atmış. Ya iyi de sabah okuduğum MİT binası açılış haberinde bütün MİT mensuplarının yüzleri tas gibi görünüyor orada. E o zaman o fotoğrafı yayınlayan bütün gazeteleri patlatalım. Hepsinin genel yayın yönetmenlerini, işte editörlerini tamamını alalım görevden. Dengesiz. Tutmuyor. Nereden bakarsanız bakın iktidarın kendi için yonttuğu bir durum var. Osman Kavala'nın 1000 günlük tutukluluk hali sürüyor. Gerekçe vallahi bilmiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nden açıklama geliyor Dışişleri Bakanlığı'ndan serbest bırakılmalı diye. Ya Amerikalıların söylemesine gerek yok. Serbest bırakılmalı evet zaten öyle çünkü bir şey yok. Ama bırakılmıyor. 1000 gün diyorum ya. 1000 gün. Akla ziyan. 3 sene. İnsan ömründen 3 yıl. Diyor ya Türkiye'de çok yaşayan 100'e kadar yaşıyor diye. %33'ü o çok yaşayanın ömrünün. %3'ü. Nasıl olacakmış? Hiçbir şey yok ortada daha. Bakıyorsun işte bir yandan tutuyorsun. Öbür taraftan bakıyorsun. Yok olmuyor. Karşılamıyor. Şu yayının başında ilk yayında da sürekli konuştuğumuz şey. Bakın dün sabah burada anlattım size. Bir ekonomist olarak normalde piyasalar şöyle çalışır. Serbest piyasalar şöyle çalışır. Değeri olan, değer olarak ekonominin içinde kullanılan bütün metalar hepsi aslında piyasada serbest rekabet koşulları içinde alınıp satılabiliyorsa o uygulama eşliğinde değer kazanır. Yani talep arttığı zaman arzın eğer artmaması gibi bir durum varsa, arz sabitse, talep arttıysa fiyatı yükselir. Yani siz 1000 ton buğday çıkarttıysanız ve 1050 kilo daha çıkamayacak durumdaysa eğer o, buğdayın fiyatı kullanımla birlikte yükselecektir. Mantığı budur. Aynı şey konvertibilite, çevrilebilirlik içinde para birimleriyle de alakalıdır. Yani euro niye Türkiye'de önemli? İçinizden bazıları şunu sorabilir. Hakikaten bak bunu soracaktım yıllardır ya. Kardeşim ben euro kullanmıyorum. Bana ne? Öyle değil işte. Sen euro kullanmıyor olabilirsin ama ülkende alım satım yapılıyor euro ile. İthalat yapılıyor, ihracat yapılıyor. O paranın bir karşılığı var. Yani sen ben kapalı bir ekonomi değilim deyip dünya arenasına çıkıyorsun. O zaman paranın bir değeri oluyor diğerleriyle kıyasladığında. Bütün dünyada dolar değer kaybediyor. Türkiye'de oynamıyor. Oynamıyor ya. 6.84. Euro o oynuyor. Oynuyor. 8 liraya geçiyor mesela. Euro 8 liraya geçtiğinde ne olur? Dün Turizm Bakanlığı ikinci çeyrek istatistiklerinin açıklanmayacağını duyurdu. Gördünüz mü? Akşam saatlerinde dün gece açıklanmayacağını duyurdu. Gerekçesi de şu. Pandemi koşulları nedeniyle gereken anketleri yapamadık. Eyvallah. Peki. O 8 liraya çıkan euroyu harcamak üzere Türkiye'ye gelecek olan turistler gelmeyince sahil bölgelerinde restoran, kafe, otel, bar, saz işleten insanlar, bakkallar, marketler, kasaplar, manavlar o harcamalar yapılmadığı sürece kimin harcadığı paraya muhtaç? Oranın yerel halkının değil mi? Kimse gelmezse kim harcayacak parayı? Kim varsa o. İyi de yerel halk otele gitmiyor. Yani yerli turist de gitmiyor. Çok pahalı geliyor onlara mesela. Pandemi koşulları var. Ne diyeceğiz o zaman? Heh diyeceğinizi söyleyeyim. Temmuz ayı rakamlarının maşallahı var. Böyle deyin işe yarar mı? Vallahi zannetmiyorum ama yani denemekten bir zarar gelmez diye düşünüyorum. En azından kafanız rahatlar belki. Bugün gazetelerde bunlar var. Cumhuriyet gazetesi delege sürprizi diyerek hafta sonu yapılan Cumhuriyet Halk Partisi kurultayını duyurmuş. CHP'nin 37. olağan kurultayında Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun olağan kabul edilen anahtar listesine karşın parti meclisi seçimi delegenin sürpriziyle sonuçlandı. Tuncay Özkan, Ünal Çeviköz, Yıldırım Karakaya delege tarafından çizildi. Delege tarafından çizildi, oyalamadılar. Bunun yanında Aykut Erdoğdu da kota nedeniyle, kadın ve genç kotası var ya, o kota nedeniyle parti meclisine giremedi. E bu insanlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yakın çalışma arkadaşları. Anahtar listeyi Gürsel Erol, Gaye Usluer, Gökhan Günaydın, Eren Erdem, Müslüm Sarı ve Aylin Nazlı Arka doğrudan 4 kişi de kota nedeniyle geldi. Aylin Nazlı Arka'yı partiden ihraç etmiştiniz. Aynı tuhaflık burada da var. İktidarı ne ki muhalefetin ne olsun. Dün Kimdi hatırlamıyorum. Ne olur kusura bakmasın. Yani isim o kadar çok şey yapıyor ki geçiyor. İsim deyince ben bir yandan da soru geliyor çünkü. İlk yayın bitti. 6 tane mesaj gelmiş. 6 tane mesaj gelmiş. Soru ne biliyor musunuz? Ya Hüsa Bey size hiç yakıştıramadık. Neyi yakıştıramadınız? İlk yayında hani Sus Hemşire var ya meşhur. Onun kim olduğunu söylemediniz. Ya bilmiyorsanız Google'a sorun. Ama biliyorsanız o hani evrensel artık bir fotoğraf neredeyse. Dilek Hanım o Dilek Tunca. Bir fotomodel. O zaman çok güzel bir kadın gerçekten. Çok güzel bir kadın. Ama ben çocukken bütün hastanelerde onun fotoğrafı vardır. Vardı hepsinde. Dilek Hanım görünürdü. Dilek Tunca adı. Şimdi biz bunları söylüyoruz yani. İsimler, o isimler, bu isimler, onlar geldi, bunlar gitti. Ama iktidarı ne ki, muhalefeti ne olsun diye soruyorsunuz. O zaman mesela şöyle bir eleştiri geliyor. Bir dakika, muhalefete çapsız diyemezsin. Niye? Çünkü 31 Mart seçimini kazanan muhalefet çapsız olmaz. Ya kardeşim, olur. Niye olur biliyor musun? 31 Mart'ı kazandıran yerel seçimlerde büyük kentlerin tamamını aldıran iradeyi bir daha gösteremiyorsan sen çapsızsın. Yetersiz desem ne değişecek? Bir tane aday çıkıyor, ikinci adayın konuşmasına. O bir tane adayın hükmünün geçtiği bilinen en yaygın televizyon izin vermiyor, kesiyor konuşmasını. İçeride delegeler dışarı çıkartılıyor. Sen bana sonra demokrasi anlatıyorsun. Yok öyle ya ama ya. Yok öyle ya ama. Bak herkes laf söylüyor. Sürekli olarak aynı laf söyleniyor. O Diyanet İşleri Başkanı'nı orada oturtmayacağız. Ya ne yapacağım? Bir anlatsana. Allah aşkına bir anlat ya. Ne yapacağını duyalım lütfen. Eğer Twitter'dan mesaj yayınlayacaksan onu yapar insanlar. Onda bir sorun yok. Ama sen ne yapacağını, nasıl bir siyaset üreteceğini göster. Kurultay da geçti. Şimdi ne yapacaksın? Hani değişim, o gelecek, bu gidecek. Bakın bekleyin, değişime açığız falan. Şimdi ne yapacaksın? Artık soru ortada duruyor. Bir şey yapman gerekiyor değil mi? Bakalım göreceğiz. Barış Bey Lüvan tahliye edilmedi. Bu haber yer alıyor. Altınla yine rekor. Piyasalardaki belirsizlik gram altını 426 liraya taşıdı. Gramı bu. Çeyrek altın 700 lira. 700 Türk lirası. Vallahi insanlar artık şöyle düşünüyor. Yani o eskide kaldı gerçi. Hala bunu uygulayanlar çok az sayıda kaldı ama her gittiği düğüne çeyrek altın götürmek. Vallahi onun yerine akrabalık ilişkisini bozmayı bile düşünüyor artık insanlar. Hocam yani düğün sezonu bir açılıyor. Nisan, Mayıs, Eylül, Ekim. 4 ay. 4 ayda 3'er düğün olsa 12 çeyrek altın. 12 çeyrek altın 8400 lira. O bahsedilen yoksulluk sınırı var ya onu yutuyor tek başına. Ya salla boşver görüşmeyiz ya. Dün sabah anlattım işte Serdar Bey'in yazdığını şimdi. 3,5 çeyrek altın bir asgari ücret ediyor. 3,5 altın. Hani bu bir Keloğlan filmi olsa, kulakları çınlasın ustam, hocam, abim, Rüştü Asyalı'nın filmi olsa, Keloğlan böyle havada attı, tınk diye salladığı altın var ya, o asgari ücretin 3,5'te biri attığı altın. Şimdi yok ekonomimiz. Maşallah var Temmuz ayında ya. Altında yine rekor. Euro 8.08 oldu diye mesajlar gelmiş çok sayıda. Olur abi. Olur yani. Bakalım Cumhuriyet gazetesindeki haber. Cumhuriyet'ten bir de size şu haberi okuyacağım. Durun. Türkan Elçi artık hukuk mezunu. Eşi Tahir Elçi öldürülmeden başladığı hukuk fakültesinden mezun olan ve eşinin dosyasına destek vermeye hazırlanan Türkan Elçi onsuz mezuniyet hüznü yaşıyor. Gün oldu vapurda keder bastı, gün oldu metroda uzaktan benzettiklerim oldu diyen Elçi, şimdi eşimin dosyasına bakmak zorunlu bir görev diye konuştu. Bu ülkede insanlar maalesef hukuku kendi aramak için elinden gelen her şeyi yapıyor ya, her şeyi. İşte Türkan Hanım da hukuk okuyor. Bugün Turgut Kazan Zehra Özdil'e konuşmuş. Ünlü hukukçu ilk seçimde hilafet istenir diye konuşmuş. Vallahi yani insanlar o tedirginliği yaşıyor ama yok. Yok kardeşim onu hiç konuşmayın, hiç dillendirmeyin bile. Dün sevgili Zafer kardeşim de yazmış. İsteyebilir. Güven, özveri ve tecrübesi varsa, yani bu çünkü güven, özveri ve tecrübe ister, isteyebilir o zaman. Güven, özveri ve tecrübesini göstermek şartıyla tabii. Sabahın bugünkü manşeti Ayasofya'nın açılmasıyla bir millet yeniden doğdu. Heh, demin anlattıklarımın hepsini şöyle, hani Türk filminde Cüneyt Arkın'ın gelip böyle ah diye gittiği masanın üstünü şöyle sallar ya, öyle atın bir kenara. Ama Ayasofya açıldı. Bu. Yani Ayasofya açıldı. Millet ağaç ağaç. Ayasofya açık. Altın 700 lira. E alsın ne olacak, Ayasofya açık. Düğüne gitme, Ayasofya'ya git. Hocam iyi diyorsun da yani yoksulluk sınırı 7800 lira. Tamam, Ayasofya açık. Orada yoksul yok ki. Orada yoksul yok. Oraya git. Euro 8.08. Ayasofya'da euro yok. Git. Ya inanılır gibi değil. Bugün Mehmet Barlas, dün bu arada sosyal medyadan kutladım ama sizin de huzurunuzda kutlayayım. Beyefendinin bir oğlu var biliyorsunuz. Second virus. Ben bundan 5 yıl önce, dün itibariyle tam 5 yıl önce bir tek hücreli tarafından engellenen ilk insan olma ünvanını kazanmışım. Onu kutladım dün sosyal medyada. Gerçekten muhteşem bir his. Muhteşem. Beni engellemişti çünkü kendisi sosyal medyada. Çok güzel oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, lanet yalanı zalim bir bölücülüktür. Kim söylüyor yalanı? İşte o bölücü dememiş ki, dedi. Lanet dedi. Ben niye bölücü oluyorum? O dedi. Vallahi iktidar ortaklığı neler yaptırıyor insana ya. Vay vay vay vay vay, yani hakikaten akıl alır gibi değil. Dün maalesef 4 şehidimiz var. Mersin'de her celp döneminde yaşanır bu. Oralarda yaşayanlar iyi bilirler. Taşucu limanından feribotla Kıbrıs'a geçer askerler celp dönemlerinde. En rahat ulaşımdır aslında onların gidebileceği. Yani Mersin'de işte 30 üzerinden aşağı Silifke'ye doğru inilir. Taşucu'na gidilir. O güzel limandan karşıya geçilir. Onları taşıyan otobüs devrildi maalesef. 4 asker, 2 şoför, 6 kişi hayatını kaybetti. 4 kişinin de ağır yaralı olduğu söyleniyor. 4 askerin de. Allah rahmet eylesin. Dünün acı haberi de buydu. Sabah gazetesinde sürmanşette yer almış. Ama Ayasofya açıldı. Bir de ekonomi yükseliyor, kötümser tahminler yine boşa çıkacak. Yine mi? Yine. Ha, boşa çıkacak desen yuh diyecektim. Yine boşa çıkacak deyince söyleyecek kelime bulamadım. Vallahi bulamadım. Çok ciddi söylüyorum. Ha, buna söylenebilecek hiçbir şey yok. Hiç. Sabah böyle. Sabaha bakarsanız ooo. Gönüller bir olsun, sabahlar olmasın. Devam edelim. Bakalım. Sözcüye bakalım. Hilafet çağrısı diye çıkmış Sözcü bugün. Yanlış bir okum. Atatürk 96 yıl önce kaldırdı, onlar geri getirmek istiyor. İktidara yakın bir grubun çıkardığı dünür, dünür. Daha ne yakın olacak adam? Dünür. İktidara çok yakın. Evet. Haftada bir yemek yiyorlardır. Dünür, dünür. Hani normalde düğünde ceketleri karşılıklı bele saplamışlıkları var yani. Hilafet için toparlanın çağrısı yapıldı. Atatürk'ün kurduğuyla ilk cumhuriyeti hedef alan çağrı büyük tepki çekti. Derginin yayın yönetmeni Kemal Özer'in de fotoğrafı var. Bu arada İzmir'de Bergama Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz, Ayasofya'nın ibadete açılması nedeniyle bir tweet atmış ve demiş ki orada, bize dayatılan Lozan kilidinin bir parçasını daha çöpe attık, darısı diğer maddelerin. Seni Milli Eğitim Müdürü yapan zihniyete tüküreyim ben. Bak, seni Milli Eğitim Müdürü yapan zihniyete tüküreyim. Sen eğer Lozan'ı böyle anladıysan, sen hayatta hiçbir boktan anlamıyorsun zaten. Gerçekten anlamıyorsun. Kafan zerre kadar çalışmıyor. Ve sen Milli Eğitim Müdürüsün. Sen Milli Eğitimin, boş ver Milli'yi de geç, eğitimin içinde olamazsın. Bir de Milli Eğitimin, bir de müdürüsün üstelik. Utanmaz adam. Hakikaten utanmaz adam. Mide bulantısınız ya. Gerçekten artık mide bulantısı yaratıyorsunuz insanlarda. Lozan kilidinin bir parçasını daha çöpe atmış. Bak, Lozan kilidi. Sorsan Lozan Anlaşması'nın maddelerini bilmez. Hakikaten bilmez. Ama Milli Eğitim Müdürü. Kas kafalardan toplayıp normalde hayatına kümeste devam etmesi gereken bir tip Milli Eğitim Müdürlüğü yapıyor ya. Bak, bunun kafayı al, tavuğa tak. Tavuk yemi bulamaz kardeşim. Tavuk yemi bulamaz, açlıktan ölür. Ama bu Milli Eğitim Müdürlüğü yapıyor. Erbaş için savcılığa şikayet yağıyor. Diyanet İşleri Başkanı için. Vallahi savcılığa şikayet etmedim ben ama yeteri sayıda dilekçe çıkmış. Zaten göreceğiz şimdi bakalım nasıl yanıtlanacak. Ama hani kendisi rahat rahat lanet ediyor ya. Ben de rahat rahat lanet ediyorum kendisini. Her gün her aklıma geldiğinde. Hakikaten iki cihanda iki yakası bir araya gelmesin. Ciddi söylüyorum. Bu kadar rahat söylüyorum hem de. Altın ve euro tutulamıyor. Yok ya, tutmak istesek tutarız. Kesin tutarız biz. Tutmuyoruz. Bakalım bakalım bakalım. İlber Ortaylı. Hukukunu müdafaa edemeyecek tarihi büyüklerimizin savunmasını tarihçiler ve tarih bilenler yapar. Çok iyi söylemişsiniz hocam. Peki o tip ilçe milli eğitim müdürüyse ne yapacağız? Zaten milli eğitim müdürü. Ne yapacağız bu kas kafaya? Nuri Kiraz adı. Bildiğin düz kas kafa. Ama ilçe milli eğitim müdürü. Ne yapacağız mesela bu herife? CHP'de yeni yönetim 60 kişilik parti meclisinin %40'ı değişti. Hayırlısı olsun. Okullar ne zaman açılacak? Eğitim nasıl yapılacak? Bugün o da bir haber olarak yer alıyor. İçine merak etmeyin, içinde bir şey yazmıyor çünkü. Bir güne bakalım. İktidarın sığındığı son kale hilafet. Tabanı gün be gün eriyen iktidar çareyi Cumhuriyet değerlerine saldırmakta buldu. Ayasofya hutbesinden dergideki hilafet çağrısını, hepsi bu organizasyonun bir parçası. Dün çok konuştuk bunu. O yüzden bu başlığı geçelim. Biz dün sabah konuşmuştuk. 4 CHP kurmayı kadro dışı kaldı. Bakalım. Problem çözme sırası Selçuk'ta YKS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nı sınıfta bıraktı. 40 soruluk matematik testinde adayların net ortalaması 5,5'ta kaldı. İşte Abbas Güçlü'nün sorduğu soru. Abbas Güçlü bunu soruyor. Ben de soruyu devam ettiriyorum. Bak kardeşim, bunlardan biri yanlış. Bir daha söylüyorum. Ya senin milli eğitim sisteminde bir hata var ya da sınav sistemin yanlış. O da olabilir. İnkar etmiyorum bunu. Ya sınav gereğinden zor hazırlanıyor. Çocukların öğrendikleri bu değil. O zaman yapanlara yaptırma o işi. Öyle milli eğitim müdürüne, ilçe milli eğitim müdürüne. Böyle işte ya, ne olacak? Mis. Polonya'da kadınlar ayakta. Sağcı Polonya hükümetinin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkacağını açıklamasına tepkiler sürüyor. Profesör Monika Platek, sözleşmenin hiçbir yerinde cinsel yönelim ya da eşcinsel evlilik yok, ancak halkı kötü niyetle böyle yönlendiriyorlar dedi. Hocam size yanlış anlatmışlar. Kesin. Tamamı. Eşcinsel başlıyor, eşcinsel bitiyor. Aileyi dağıt diye başlıyor, aileyi dağıt diye bitiyor. Kadınlar diyor erkekleşsin diyor, erkekler diyor kadınlaşsın diyor. Bir de bizdeki, yani siz hangi İstanbul Sözleşmesi'ne imza attınız Polonya hükümeti olarak bilmiyorum ama bizdekinde insanları zorla tayt giydirerek eşcinselleştiriyorlar. Yani daha ağır bir ifadesi var ama onu kullanmayacağım. Zorla tayt giydirip İstanbul Sözleşmesi'nde. Gerçekten iktidarın en büyük taklacılarından bir tanesi aynen böyle dedi. Bu mağazalarda dedi, bizi dedi eşcinselleştiriyorlar dedi. İstanbul Sözleşmesi'ndenmiş. Biz öyle duyduk. Hatta İstanbul Sözleşmesi öyle kötü bir sözleşmeymiş ki Lozan'ın 100. yılında kalkacak bazı maddelerin yerine onların konacağı söyleniyor. Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürü olacak çapsız, hadsiz var bir tane. Kas kafa. Mesela ona bunu söylesen inanır, sağda solda da anlatır ha. Valla İlçe Milli Eğitim Müdürü. Bu. Bu tip İlçe Milli Eğitim Müdürü. Kandırmışlar ya gül gibi Polonyalıları. Yazık, iyi de insanlardır genelde. Ama işte kandırıyorlar. Hayır, kandırsalar ama tayt giydirmeseler yine bir şey de. Hem kandırıyorlar hem tayt giydiriyorlar. Bu arada Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun CHP'li üyesi sevgili İlhan Taşçı bir başvuru yaptı. Hani şu bir televizyon kanalında bir katili ekranı çıkartıp Bahçeli Evler katliamının aslında bir planlı eylem değil, anlık bir tepki olduğunu anlattı ya, katili, bizatihi katili. Onu konuşturdular. Karşısında bir abla var. Kerameti kendinden menkul. Nasıl yapıyor bilmiyorum ama gazeteci olmadığı için, haberci olmadığı için gönül rahatlığıyla karşıdaki konuşuyor, anlatıyor, atıyor, atıyor. 1,5 dakika daha süre verdim sana. 3 dakika vermiştim, ikisini geri aldım. 1 dakikam var falan diye konuşuyor. Orada o arkadaş bunu uzun uzun övmüştü. İlhan da bununla ilgili olarak Radyo Televizyonist Kurulu'nun gündemine taşıdı konuyu. Bakalım ne olacak? Rütük Başkanı bunu görür mü? A Haber hakkındaki 90 bin dosyayı, ATV hakkındaki 90 bin dosyayı görmeyen Rütük Başkanı ama adamın işi başından meşgul. Bir sürü işte çalışıyor ya. Ondan o nasıl görsün? Hani sabah gidip fırında dükkan açan, fırında un çuvalı taşıyan, ardından markette tezgahtarlık yapan, öğleden sonra taksiye çıkan, gece de çıkıp seyyar satıcılık yapan garibanlar var ya, onlar gibi dört tane ya. Dört tane işi var adamın. Ha ama aşı fena değil. O başka. Ama vakti yok adamın. Evrensel'in manşeti, bu sabahki manşeti, koronalı mesaj. Koronavirüs vakaları çıkan Dardanel Gıda Fabrikası'nda alınan önleme göre işçiler gece yurtlarda kalacak, gündüzse üretim için servislerle fabrikaya getirilecek. Yani kapalı devre yaşasınlar. Yeter ki çalışsınlar. Yeter ki çalışsınlar. Gece fabrikada kalır. Gece yurtlarda kalır. Ondan sonra gündüz de yurtlardan getirir götürürüz. Ne yapacağız? İşte bunlar çalışsın böyle. Ya bunların bir hayatları. Ya aman yaşayıp ne olacak? Zaten dışarısı sıcak. 42 derece Ankara. Yanıyor. Yanıyoruz. Müteahhitlerin neşesi yerinde. Evrensel'in birinci sayfasından haber. Karayolları Genel Müdürlüğü bayram öncesi müteahhitlere 4-4,5 milyar lira düzeyinde bir ödeme yapacak. Nasıl yapacak? İşte yapacak. Kardeşim pandemi var. Geçmedik kimse o yollardan. Anlaşması öyle değil onun. Geçsen de geçmesen de. Yani hep söylüyorum bak, senin köprüden geçmemen köprünün senden geçmeyeceği anlamına gelmez. Köprü senden geçebilir. Bak, yol yapımı üstlenen müteahhitlere 2-2,5 milyar lira garanti ödeme kapsamında ise Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü işleten İçtaş Astal diye 1.8 milyar ödenecek. 1.8 milyar. Canım çok yanlış gelmişsin sen. Çok yanlış gelmişsin be ablacığım. Vallahi. Ah ya, buradan sana müşteri çıkmaz. Yazık, günah, vaktini boş harcıyorsun onun için. Sıkıcı sıkıcı insanlarız biz burada. Böyle ekonomi konuşuyoruz, siyaset konuşuyoruz falan. Devam edelim. Bu arada şöyle de bir değerlendirme yazısı var. Fatih Yaşlı yapıyor değerlendirmeyi. Diyor ki ittifakları bozup yeni bir rejim kurmaya çalışıyor Tayyip Erdoğan diyor. Eskiden bayramda ücretsiz köprü haberi olurdu. Ücretsiz köprü haberi hala var. Karayollarına bağlı devletin olanlarda köprüler, otoyollar bedava. Diğerleri yok. Osman Gazi'den bir geç bak. Of of, hunharca ve defalarca öpülürsün. Bağlantı yolları falan. Nereden geldiğini şaşırırsın, yemin ediyorum. Ben köprüye nereden girdim diye düşünürsün. Nereden çıktık biz? Evrensel böyle. Bakalım. Biz Yeni Şafak'ı gördük mü ya? Görmedik. Yeni Şafak'a bakalım. Azerbaycan yalnız değil. Ermenistan'la Azerbaycan arasında bir gerilim var biliyorsunuz. o konuda bir haber yapılmış. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Azerbaycan ordusu yarın Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta 13 gün sürecek dev bir tatbikat yapacak. Kara ve hava birliklerinin katılacağı tatbikatta F-16'lar, SİHA'lar ve hava savunma sistemleri boy gösterecek. Tam da bu arada Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Tayyip Erdoğan kimle telefonda konuştu bilin bakalım. Yani biz kararımızı kendimiz veririz. Şahsım ben veririm. Ama bir şey yapsanıza, Vladimir'i bir arasanıza, bir görüşelim onunla. Kötümser tahminler boşa çıktı. Nerede? Ekonomide. Söyleyen Berat Albayrak. Evet ya, doğru. Euro 8 lira 8 kuruş deniyor ama ben çok inanmadım hocam. Ben çok inanmadım, açık söylüyorum. Yani dış mihrapların oyunu bu. Mihrap yıkılmış ama, yani cami yıkılmış mihrap yerinde ama dış mihraplar yapıyor bunu. Devam edelim. Yeni Şafak'tan okunacak bir şey bulma zaten şansımız yok ama. Akşam. Zurna'nın zi dediği, hatta tam zi değil de biraz böyle zi bemol dediği yer. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik demişti ki ne? Ayasofya'nın açılmasının ardından siyasi kamplaşmayı körükleyen tartışmalara tepki göstererekten Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Bu nitelikleriyle Cumhuriyetimiz hepimizin ortak çatısıdır. tüm nitelikleriyle göz bebeğimizdir. Türkiye'nin siyasal rejimiyle ilgili siyasal kamplaşma üretmek yanlıştır. Kendi atadığınız adama söylesenize. Hakikaten ödediğimiz her kuruş verginin haram zehir zıkkım olup boğazına dizilmesini istediğimiz adama söylesenize bunu. Kime neyin alasını atıyorsunuz ya? Sokakta 80 yaşında kadınlar dayak yiyor evlatlarının kemiklerini aradığı için. Kadınlar sadece yaşam hakkı istediği için sopa yiyor. Bizim göz bebeğimiz o ya. Hadi ya. Bir göz bebeğine baktırsak mısın? Tam görünmüyor çünkü. Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı, devletimizin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Savaşı kahramanlarını rahmetle yad ediyoruz. Nasıl? Ayaşlar var onların arasında. Valla genel başkana sor. Ciddi söylüyorum, ona sor. İki ayaş var mesela. Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalacaktır. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Dedi ve bir grup AKP'li ile birlikte 19 Mayıs hareketlerine başladı. İnsandan kule yaptılar. Altta 4 kişi, üstte 3 kişi, 2 kişi, en üstteki 1 kişi. O sonra sırtından bayrak çıkarttı, açtı. Bu. Ondan sonra İstiklal Marşı ve kapanış. Vay arkadaş ya. Kupa Beştepe'de. Günün en anlamlı haberi. Vallahi. Kupa hangi kupa? Türkiye Futbol Ligi Şampiyonluk Kupası. Getiren Başakşehir. Vallahi çok doğru ama ya hocam bunu İstanbul İl Başkanlığı'nda buluşup götürseydiniz keşke. Çünkü sizin olayınız orası yani. Takımın taraftarı yok, partisi var. Takımın maçlarda destekleyeni yok, partilisi var. Öyle bir partili grup ki bunlar. Maça gelmiyor. Bak maça gelmiyor hiç kimse. Ama kutlama yapıyorsun, toparlama geliyor herkes. Sonra bizi inandırmaya çalışıyorlar. Türkiye Futbol Ligi gerçekten çok başarılı bir sezonun ardından Başakşehir'in şampiyonluğuyla sonuçlandı. Evet, yani olur öyle ya. Ama Cumhuriyet çatımızdır. Çeyrek 710 liraya geçti. Akşam gazetesi şuurunu yitirmiş. Şuurunu yitirmiş. Bak başka bir anlamı yok bunun. Şuurunu yitirmiş. Altın haberi yapıyor. Altın 9 yıl aradan sonra tüm zamanların rekorunu kırdı. Gram altın 428, çeyrek ise 711 lirayı gördü. Uzmanlar yükseliş devam edecek dedi. Neden? İşte yani bizde faizler düşük. Yani sen demiştin ki ver yetkiyi, gör etkiyi, şey olacak mesela, faizler düşecek, ekonomi tıkırına gelecek. Evet, altının fiyatı böyleyken ekonomi nasıl tıkırında olacak? Biz fiili devalüasyon yaşıyoruz yine, fiili. Ama bu arkadaşlar için önemli bir şey yok. Bir şey söyleyeceğim, Berat Albayrak'a haber yapmadınız mı lan? Oğlum adam o kadar konuştu. Boş boş işler yapmışsınız yine ya. Dünyanın en güzel gazetesine bakalım. Vallahi gazete olur da ulan bu kadar mı olur be? Olmaz olsun gerçi de. Emekliye 382 lira zam. Takvime hoş geldiniz. Takvim zaten öyle bir yer yani. Geliyorsun, emekli misin? Emekliyim. Al 382 lira. Hocam yeni geldik biz de. Al al bu. Al ya. Emekli adamsın. İhtiyacın olur. Yanında da yine aynı başlık, ne zaman emekli olurum. Bunlar çok iyi para kazanıyor. Çok, bunlar deli para kazanıyor. Yani öyle para kazanılmaz. Borsada kazanma yolları yanı. Altına iniyoruz. Hukuki sorunlarınızı siz sorun, yazarımız Feride Hilal İmal cevaplasın. İsim süper ya. Vallahi ben acayip kıskanıyorum böyle isimleri. Ünsal Ünlü. Bak çok mu? Çok sıradan. Feride Hilal İmal. Bayağı böyle şarkı sözü gibi. Yani hakikaten şarkı sözü gibi. Bunun üstüne böyle sağlam Ümit Sayın'a falan beste yaptır, olur bu. Boşanmak istiyorum ama avukat tutacak param yok. Kim yardım eder? Kim yardım eder? Kim yardım eder kardeşim? Barolar ne işe yarar? Bak barolar bu işe yarar işte. Vallahi yarar. Tabii baroyu bulursanız. Ester Perel. Biliyorsunuz Ester Perel önemli bir insan. Kim? Vallahi bilmiyorum ama ilişki terapisti olduğu söyleniyor. İlişki terapisti. Mutluluk için çocuklar gibi oyun oynayın. Oyun mu? Evet. Oyun oynayın. Hocam biz delirmek üzereyiz ülkece. Zaten biz tamamen oyuna verdik. Vallahi tamamen oyuna verdik biz. Yani çok az kaldı bundan bir sonraki aşama. Bayağı donu kafaya geçirip öyle oynayacağız artık. Çünkü tamamen sıyırdık hep beraber. Birileri çıkıp bize diyor ki yalan söylüyorsunuz. Öbürü diyor ki yapılanı anlamıyorsunuz. Öbürü diyor ki gerizekalı mısın sen? Öbürü diyor ki sen diyor yine mi karşısın? Antin kuntin. O oyun mayın bizi bozmasın sonra. Vallahi yani bizim başlayacağımız oyun herkes için sıkıntılı olabilir. Kafalar yandı bizde çünkü. Vay arkadaş ya. Neyse Ester Perel böyle. Yaşam günlüğü. Kot alırken nelere dikkat edilmeli? Yapışmamasına. Çok sıcak. Gerçekten çok sıcak. Acaba bu haberi şimdi yapmasa mıydınız? He lan. Valla çok sıcak. Kimse kot giymiyor ki. Bunu kaldır. Ha kaldıramıyoruz. Bastık. Tamam. Bunu sonra hatırlayın. Bir daha yapalım bunu kışın. Bu haberi. Kahvaltı can tatlı. Bunu da olmamış ha. Valla. Neyse kahvaltı can tatlı. Sağlık haberleri. Sağlıklı hayatın sırrı Türk tipi kahvaltıda. Dikkat. Domates salatalık. Yaz mevsimi için ideal besinler. Senin yapacağın habere tüküreyim ben ya. Zeytin peynir. Her sabah mutlaka tüketilmeli. Ekmek. Sabahları sadece bir iki dilim. Bak şimdi bomba geliyor. Reçel bal. Fazla yemeyin. Lan niye koyuyorsun o zaman buraya? Artist. Evet bunu koymasın. Abi o zaman 3 kutu koyuyorsun. Olmuyor işte koyduk ya. Ha 4 tamam. 4. kutu. Reçel bal. Fazla yemeyin. Koymayın. Ya biz koyduk sen bizim her dediğimizi yapıyor musun? Yeme. İşte o buluşma. Bak bu haber önemli. Fikri takip var çünkü bunun içinde. Antalya'nın Elmalı Belediye Başkanı ile ilgili bir haber yapmışlardı. Hani şoför olarak yanına aldığı kişinin eşiyle ilişkisi var falan filan vardı. Hatırlıyor muyuz onu? Heh. O haberin devamını yapmışlar. Haberin devamında bir fotoğraf kullanmışlar. Vallahi çok özür dileyerek söylüyorum. Eğer bu fotoğraf fotomontaj değilse, yani kafalar sonradan eklenmediyse, abla yani Antalya Elmalı Belediye Başkanı'nın ilişkide olduğu iddia edilen abla var ya büyük ihtimalle ziyaretçi. Çok çok büyük ihtimalle. Yani fotoğrafta orantı yok ya da. Yapıştırdık mı lan biz bunu? Bilmiyorum abi fotoğraf öyle geldi. Yani kadıncağızın boyun genişliği 3,5 santim. Kafa uzunluğu 26. Ve kafa böyle yandan bastırılmış gibi duruyor. Şöyle duruyor. Sanki bu kafalar onların değil bence. Skandal buluşmanın görüntülerini takvim ele geçirdi. Sabahta da var. Akşamda hepsinde var. Verdik mi biz onlara? Evet. Abi zaten bizim değil ki sabahtan geldi. Ha. Tamam neyse tamam öyle öyle o. Diriliş Ayasofya. Lan bırak. Onun adı öyle değil. Artist. Diriliş Ertuğrul'u. Kuruluş Osman, Diriliş Ertuğrul, Depar Vahdettin. Üçleme o. Başkan Erdoğan, başkan millete seslendi. Şşt, hop. Yani böyle seslenmesi lazım normalde ama yok öyle seslenmemiş. Ayasofya'nın diriliş sembolü olduğunu söyledi. Dosta düşmana şu mesajı verdi. Adım adım. Oğlum siz psikopat mısınız? Tayyip Erdoğan'ın lafını yazıyorsun. İki nokta koyuyorsun altına Berat Albayrak'ın söylediklerini yazmışsın. Nasıl? Altında adım adım yükselişe geçiyoruz diyor. Oğlum niye böyle yaptınız lan bu haberi? Onun değil sayfanın öbür tarafına geç orada. Kimsenin bayrağımıza, vatanımıza el uzatmasına izin vermeyeceğiz. Niye söyledin ki bunu şimdi? İşte vermeyeceğiz. Ayasofya açıldı. Hocam anladık da Ayasofya açıldı. Yani. Kiralık tokadı. Samsun'da Özlem Şeye 5 günlüğüne internetten araç kiralamak istedi. 1400 lira gönderdi. Araç gelmedi. Çok güzel özetlemişsin Sabir'i. Samsun'da bir kadın var. Adı Özlem Ç. 5 günlüğüne internetten araç kiralamak istiyor. 1400 lira da gönderiyor, araç gelmiyor. Yani 1700 yıllık heykel Antalya'daki Perge Antik Kenti'nde kazı yapıldı. Kazı mı yapıldı? Yapılıyor hala zaten. Siz bana öyle demediniz mi lan? Yeni başladı. Ha yok, ben yanlış anladım. Tamam. Ha, Perge Antik Kenti'nde kazı yapılıyor. Topraktan milattan sonra 3. yüzyıla ait giysili bir kadın heykeli çıktı. Giysisi olmasa ne yapacaktınız? O fotoğrafı koymayız o zaman. Giysili. Allah'tan giysili çıktı. 112 bin lira hesap, uzun süredir yapmıyorlardı bunlar da. Ben de dedim herhalde bunların da sinirleri boşaldı. Bodrum'da hesap haberi. Geliyor. Hazır mıyız? Bodrum'da 8 kişi maça kızına gitti. Kim onlar? İsimlerini vermek istemiyorum. Vermek istemiyor musun? Yanına fotoğraf basmışsın. Koydunuz mu lan fotoğrafını? Abi sen dedin ya, koy adamla kadının fotoğrafı. Bodrum'da 8 kişi maça kızına gitti. Gece yarısına kadar yedi içti eğlendi. Çıkarken de 112 bin lira hesap ödedi. Hesabı duyanlar feryat etti. İmdat, 112 acil. Bak ortamı canlandırıyoruz şimdi. Bodrum'da maça kızı, biliyor musunuz? Hakikaten güzel bir yer. Maça kızına giden 8 kişilik bir grup var. Dışarıda da bunlar önünden geçerken merakla bakan insanlar var. Maça kızına gidiyorlar. Bak üstelik 8 kişiler diyor. Bir tanesi öbürüne. Öbürü diyor ki iyi saydın mı? Kaç kişi olduğunu bilelim. Çünkü zaten onların kaç kişi üzerinden kaç lira para verdiğini göreceğiz. Saydım 8 kişiler. Giriyor içeri. Bunlar gece yarısına kadar yiyor, içiyor, eğleniyor. Nereden biliyoruz? Dışarıdaki grup var ya, bunları dikizliyor. Yiyorlar mı onlar? Oho, yemek mi? İçiyorlar. Eğleniyor bir de hadsizler. Zannedersin ki dışarıdan çalıntı parayla gelmişler. İçeride para harcıyor adamlar. Neyse. Çıkarken bunlar tam çıkacaklar. Kalabalık dışarıdaki geliyor. Sıradan yurttaş onlar. Bodrum ağırlama ekibi. Kaşık ekibi gibi öyle bir grup var. Geliyor onlar, diyorlar ki kaç para hesap ödediniz? 8 kişi diyor ki 112 bin lira. 8 kişiden bu sözü duyan grup dışarı doğru dönüyor ve bağırıyor. İmdat, 112 acil. Nasıl? Film olsa tutar mı bu? ATV'de yayınlanır bence. Bunu izleyecek kitle bulursun. Gitme. Gitme lan. Gitme, 112 bin lira. 112 bin lira hesap vermek istemiyorsan gitme. Ayrıca belki öyle ödemişlerdir. Onları o kadar koymamıştır ha. Bunu 8'e bölüyorsun çünkü o zaman. 8 kişiler, 8'e bölüyorsun. 112'yi. Böl. 11'de 8 bir kere, 32 4 kere 14. Adam başı, evet, adam başı ne kadar tutuyor? O çok iyi lan, 1400 euro. O abi çok iyiymiş ya. Ya işte öyle baktığın zaman 1400 euro bu. Onu da böl 8'e, 8 kişiler çünkü. Kaç para düşüyor adam başına? He lan, o zaman koymaz ki. Evet ya. Pahalı değil aslında öyle bakarsan. Değil mi? Ben de öyle dedim. 14 bin euro üzerinden ödeme yapıyorlar. 8'e bölüyorlar. Adam başı işte kabaca ne tutuyor? 1500 eurodan biraz fazla mı tutuyor? Yani. Bize pahalı, bize. Bilmiyorum ki ne yenir, ne içilir. Merak ederim o parayı, diyor insanım. Hiçbir fikrim yok vallahi. Yani büyük ihtimalle bir yerde üstüme 1500 lira hesap kalmış olsa, 1500 euro, euro, muhtemelen son görüşmemiz olurdu zaten. Yani ondan sonrası artık sanatoryum. Huzur içinde bir hayat. Sağda solda kahramanlık hikayeleri anlatırdım. Valla eskiden acayip ben yayın yapardım böyle binlerce kişi falan diye. Arada böyle kafa seyirerek falan. Tesadüf yok. Özlediniz değil mi Ergün Güller'i? Al. Ayasofya'nın ibadeti açılmasıyla Kılıçdaroğlu'nun dostlar grubunu oluşturması aynı nedene dayanıyor. Dostlar grubu mu? Öyle dedi ya, dostlarımız da iktidara gel. O grup değil ki. Muhalefet bloğu. Onu mu dedi o? Lan ben de bayağı grup. Oho, neyse dur. Sorun Türkiye'nin pozisyon belirlemesi ve içeride birilerinin bundan rahatsız olması. Hiçbir şey tesadüfi değil. Biraz daha açık konuşabilir miyiz? O zaman herkes anlar. Yani Ergün Diller olmanın ne farkı kalır ki? Ne farkı kalır? Ya ben bunu açık açık yazsam, ki yazamam, yani öyle bir yeteneğim yok ama ben bunu açık açık yazsam Ergün Diller olmanın ne farkı olur? Hiç, değil mi? İşte onu söylüyorum. Yani burada Ergün Diller kendi yazısının içinde bu kadarcık başlık veriyor. Ama bununla kalmıyor. Yazının içeriğinde tesadüf yok diyor ya. Bak yazının içinde anlattığı, buradan bakıyorsun. Diyorsun ki, ulan bu adamın anlattığı tesadüf nasıl bir tesadüf olabilir? Yazıda anlattığı, özetlediği hikaye şu. Diyor ki, Ayasofya diyor, herkesin etkili derecede bir ilgisine mazhar olduğu için bunun karşılığında Kılıçdar bir şey yapmak istedi. Yapmak zorunda kaldı. Ya senin kafa gerçekten gidik. Niye biliyor musun? Aynı blok geçen sene 31 Mart'ta da çalıştı. Bunlar onlar mı? Evet. Ha ben. Ya ne bileyim ben grup grup deyince böyle benim kafa gitti bir ara ya. O muydu bu? Tamam sil o analizi. Nereyi siliyorsun abi? Yazdık ya çıktı. Ha. Olur öyle. Olur. Ya ne yapacaksın işte? Hayat. Ama işte orada kalıyor yani. Yazı bu arada gelin bugün içeriden gidelim diye başlıyor. İçeriden ben sabah bunu gördüm önce. İçeriden gidelim. Dedim ki herhalde oval ofisi anlatacak. Yani bu giriyor ya oraya. Yani girdiğini düşünüyor. Derin Avrupa demiş. Ha yazının dur ya orayı bulayım. Kafa öyle bir gitmiş ki. Yazı nereye gelmiş biliyor musunuz? Bak ortalara doğru bir yerde. Bu topraklarda lütfen dikkatli dinleyin. Bu topraklarda hiçbir şey kendiliğinden olmaz. Bunu unutmayın. Sık unut hadi. Unut. Yiyorsa unut. Mersin'de devrilen askeri araca da böyle bakın. Askeri araca mı? 4 askerin şehit oldu mu? Evet, ona da böyle bak. Hocam arabanın freni boşalmış. Yani bana inanmıyorsan üniforma benzeri kıyafetle gezen Milli Savunma Bakanı'na sorun. Bakın geçen sene de sormuştum. Sormaya devam edeceğim. Bir Milli Savunma Bakanı neden üniforma gibi bir kıyafetle gezer? Bu asker üzerinde bir baskı mıdır? Ben evet eski Genelkurmay Başkanı olabilirim ama hala Genelkurmay Başkanı'yım demek midir? Burasında logo ile gezmek falan. O montları giymek. Neyse. Mersin'de devrilen askeri araca böyle bakın. Dikkat. Geliyor bak. PKK neydi? Şimdi Sevgi Emek'ti. Onu biliyoruz. Ergün Kafa yanığı. PKK terör örgütü. O değil. Silah parayı desteği kim neden veriyordu? Niye sordun ki bunu şimdi? Devam. Devam mı? Avrupa'nın patronu Dünya Ligi'nde rüyası ve amacı olan Almanya'ydı. Bak bomba cümle geliyor. Almanlar, Germenler büyük bir ekoldü. Germenler mi? Tabii oğlum ne zannettin? Şimdi de yarın da olacaklar. Hocam Asterix'e döndü bir anda yalnız mevzu. Germen mermen deyince. İşte biraz tarihi perspektif bakıyorum ya. Almanya'nın emriyle tek turist gelmiyor. Almanya'nın emri değil o. Avrupa Birliği'nin genel uygulaması da öyle. Almanlar da yollamıyor. Sonra bir ara şey yazmış. Bulmam lazım. O kadar çok isim var ki sabah okurken de kafa yandı benim. Neredeydi? Mevzu bir yerde Brexit'e geliyor. Bak Germen diyor Brexit'e geliyor. Aslında her şey Brexit'le başladı. Germenlerin ki mi? Yok onlarınki onu tutmaz tarih olarak tam. Onun arasında birkaç yüzyıl var. Onu unut. Onu. Bak mesela 2016'da Spectator dergisi editörü Douglas Murray Boris Johnson'ı Erdoğan'a hakaret içerikli şiir yarışmasının galibi olarak açıkladı. Bir şey söyleyeceğim bak. Bu cümleyi kapat. Google'ları da kes. Şu isimleri bir daha tekrar et bana. Yayını bırakacağım. Harbiden 5 yıllık yayını diyeceğim ki ya hocam ben senin kıymetini bilmiyorum. Bu klavyeyi öpüyor ve yayına veda ediyorum. kafa artık nasıl yandıysa muhtemelen böyle bir sürü ekran açtı. Post-itler falan da var sağda solda. Oradan böyle yazarken kafayı bir kaldırıyor. Orada isim görüyor. Neydi isim? Douglas Murray. Douglas 2 R'yle mi yazıyorsun? Ha? Douglas Murray. Yazıyor onu mesela. Gidiyor. Oradan bakıyor ki Brexit ile ilgili post-it var bir tane. Yazdım mı ben bunu? Yazmadım. Dur bir yerden Brexit atlayalım. Buradan geçiyor bak. Yazı buradan gidiyor. Almanya sürekli. Ve Almanyaların hepsini siyah yazmış bu arada. Siyah yazarak gidiyor. Ve aradaki gerilim sürecek. Çünkü Türkiye'nin tercihi önemli. 5 kıta bundan etkileniyor. Ne anlattık biz şimdi? Avrupa Birliği. Hazır mıyız? Ayasofya'da gösterilen kılıç da şaklayacaktır. İzleyin görün. Anam diyorsun Avrupa Birliği. Bu dalacak herhalde. Not. Bütün bunları doğrulayan gelişmeler de CHP'de yaşandı. Çok özür dilerim. Buradan sonrasını ben ilaçsız kaldıramayacağım çok büyük ihtimalle. Ciddi söylüyorum. Ya en azından bir papatya çayı falan mı alsak tam bu noktada? Biraz rahatlasak. Benim kafa hepten gitti çünkü. Vallahi bak kulaktan duman çıkacak artık. Avrupa Birliği anlatıyor. Kılıç şaklıyor. Germenler var. Brexit var. Douglas Murray var. Boris Johnson geliyor arada. Ama bütün bunları doğrulayan gelişmeler de CHP'de yaşandı. Bekle. Zaten CHP'yi doğru gözlükle izlemek yeterliydi. Kemal Bey ya da taban İngiltere'ye göz kırpan isimleri kadro dışı bıraktı. İngiltere mi? Hocam Almanya diyorduk. Germen. Almanya yazdık değil mi ya? Unuttuk onu ya. Avrupa ağırlıklı kadro oluşturdu. İmamoğlu'nun Ekrem mi? Evet. Kemal Bey iyi ama etrafı kötü çıkışını da böyle okumak gerekir. Abi ne zaman yaptı o çıkışı? Ben nerede gördüm onu ya? Ben nerede gördüm? Abi ne bileyim dün akşam böyle bir şey sayıklıyordun koltukta ama anlamadık ki biz seni. dur bitmedi ya. Fransa-Almanya milli maçı oynanırken Paris'i kana bulayan DH saldırısını hiç unutmayın. Ya bir şey söyleyeceğim. Tanıdık falan mı çağırsak? Ben evi bilmiyorum çünkü. Yani burada da bırakmak istemiyorum. Bir eve mi götürsek sizi? Bir uzansanız. Atatürk Havalimanı saldırısı gibi. Bunun gölgeleri her yerde var. Hop, derin Amerika mı? Hocam Almanya'dan İngiltere'ye geçişi daha yeni sindiriyoruz. Gözünü seveyim Amerika'ya geçme ya. Dur. Akdeniz'de kimin galip geleceğini görüp sonrasında yeni masa kurmak için hareket edecektir. Herkes kartını sahaya sürmüş durumda. Hocam o öyle ya oho. Herkes kartını masaya koymuş durumda ya da herkes oyuncusunu sahaya sürmüş durumda. Kart sahaya sürülmez ki. Yani sende de zaten sahaya sürülecek kart yok. Yani şu yazıdan bakıldığı zaman çok net görülüyor. Sahaya sürmeye kart yok ama. Hatta burası en bombası. Burası, ya lütfen sürprizini bozmayın durun. Hatta Burak Avuncu'nun İYİ Parti İstanbul İl Başkanı seçilmesini de bu parantezden okuyun. Burak Avuncu İstanbul İl Başkanı İYİ Parti'nin. Yeni hafta sonu onlarda da kurultay var. Tekrar seçildi. Hatta diyor onu da oradan okuyun diyor. Niye? İşte Ergün Diler yazısına soramayacağımız tek soru o. Niye diyemiyoruz. Yapıyor. Bırakıyor. Ya çok güzel değil mi? Bak Germen'den başladık nereye geldik? Germenlerden başladık nereye geldik? Görüyor musun? Ekrem İmamoğlu var arada. Kemal Kılıçdaroğlu'nun İngiliz çalışma kadrosu var. Öyleymiş. AB ağırlıklı yapmış takımı. Paris var. İşte DH var. DH yok. Onlar IŞİD'li pislikler, aşağılık katiller. Onun adını koyalım da. Ayasofya var. Yani işte Douglas Murray var. Bilmiyoruz işte böyle. Ya bu da böyle işte. Ne yapacaksın abi? Ama bu yayın bittikten sonra ciddi söylüyorum. Yani eğer imkanınız varsa, evinizde varsa papatya çayı. Ciddi söylüyorum. Yani müsekkin etkisi olacak herhangi bir şey. Papatya çayı iyi gelir. Yasemin iyi gelir bak. Böyle bir şey. Hiçbir şey yoksa ılık bir bardak su. Yavaş yavaş ama yudum yudum içiyoruz. Çünkü bunu kolay atlatamıyor insan. Bu adam, bu gazetenin başyazarı. Bu adam Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin özel uçağına çağrılıyor. Fotoğraf çekiliyor mesela. Herkes böyle bakıyor, bu böyle bakıyor. Sizle alakam yok diyor. Yani ben burada değilim. Burada anlattığı gibi işte kendisinde karta sürmeye akıl yok ama başyazar. Yapacak bir şey de yok. Yani adam oturtmuşlar oraya ya. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Evet, biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Bakmayacağız. Bundan sonra da öyle olacak. Çünkü bu ülkenin zenginliği olarak görüyoruz birbirimizin farklılığını. Evet, farklılıklarımızı biliyoruz. Ama aynı ülkeyi seviyoruz. Bizim bir tane vatanımız var. Bir, tek. İkincisi yok. Hiç düşünmedik. Aklımızdan da geçmedi bizim. Biz ya üzerinde ayağımız burada toprağa basıyor ya çok uzağındayız farklı nedenlerle. Ama sevgimiz hiç değişmiyor. Bu ülkenin iyiliğini, bu ülkede yaşayan herkesin birlikte iyiliğini istemekten vazgeçmiyoruz. Bunun için konuşuyoruz. Çünkü bunu yaptığımız zaman biliyoruz ki küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden yapabilirsek bu bizim ayrılmamızı engelleyecek. Bir arada durabileceğiz. O zaman konuşacağız. Bu yayın bunun için yapılıyor. Biliyorum, ben de destek olmak istiyorum. Nasıl olacaktım? Bakın şöyle. Patreon.com'da Ünsal'ın adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube açın. Arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Abone ol düğmesine lütfen dokunun. Etrafınızdakileri de söyleyin. Abone olsunlar. Paralı pulla değil, hep hem de sadece bir mail adresiyle. Yandaki zil işareti var ya, o da yayınlar başlamadan haber gelsin diye. Bu arada yayınları beğenerek, bugün yayından şu anda ayrılacaksanız da beğenerek ayrılın. Katıl düğmesi de eğer arzu ediyorsanız küçük destek vermek için. Yoksa sorun değil. Ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atarsanız ben de size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir mail yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz ne bugüne kadar değişti ne de bundan sonra değişme ihtimali var. Burada olmak, burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize çok güzel, çok sağlıklı bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.